Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 109.
Orta noktası tam önüne gelen ilk vagonun altına atlamak istedi. Ama kolundan çıkardığı kırmızı çantası onu oyaladı. Vagonun ortası geçmişti. Sonrakini beklemesi gerekiyordu. Banyoya girerken duyduğuna benzer bir duyguya kapıldı. Haç çıkardı. Haç çıkarırken yaptığı her zamanki hareket ruhunda çocukluğu ve gençliği ile ilgili bir yığın anıyı uyandırdı. Belliğini saran karanlıklar birden parçalandı. Birden geçmişin pırıl pırıl sevinçleriyle birlikte yaşam gözlerinin önünde beliriverdi. Ama gözlerini ilerlemekte olan ikinci vagonun tekerleklerinden ayıramıyordu. Tam orta nokta önüne gelince kırmızı çantasını attı. Başını omuzların arasına gömdü ve kendini tekerleğin altına attı. Sonra hemen kalkmak istermiş gibi hafif bir hareketle dizlerinin üstüne çöktü. Yaptığından dehşete kapılarak neredeyim, ne yaptım ben diye düşündü. Yeniden doğrulup kaçmak istedi ama kocaman acımasız bir kütle başına indi, onu sırt üstü sürükledi. Mücadele etmenin yararsız olduğunu anlayınca, ulu tanrım benim bütün yaptıklarımı bağışla diye düşündü. Ufak tefek köylü mırıldanarak çekiçle demiri dövüyordu. Acılar, aldatmacalar, üzüntüler, kötülüklerle dolu kitabı okuyan Anna'yı aydınlatan ışık, şimdiye dek hiç olmadığı biçimde parladı. Eskiden yalnızca karanlık olan her şeyi aydınlattı, sonra zayıflamaya başladı ve sonsuza kadar söndü. Aradan yaklaşık 2 ay geçmişti. Yaz ortasıydı. Hava çok sıcaktı. Sergey Ivanovich sonunda Moskova'dan ayrılmaya karar vermişti. Bu arada yaşamında pek çok olay olmuştu. 6 yıllık çalışmasının ürünü olan Avrupa'da ve Rusya'da devlet kurumlarının oluşması ve temeli üzerine denemeler adlı kitabını bitireli 1 yıl oluyordu. Kitabının birkaç bölümüyle giriş bölümü süreli yayınlarda yayımlanmıştı ve öteki bölümleri de Sergey Ivanovich çevresindeki değişik kişilere okumuştu. Öyle ki bu yapıttaki düşüncelerin halk için yeniliği kalmamıştı artık. Bununla birlikte Sergey Ivanovich kitabının yayınlanmasının toplumda bir yankı uyandıracağını, bu olmasa bile aydın çevrelerde çok konuşulacağını düşünmüştü. Böylece çok ciddi ve çok derin bir çalışmadan sonra kitap geçen yıl yayınlanmış ve kitapçıların deposuna konmuştu. Sergey Ivanovich kimseye kitapla ilgili düşüncesini sormuyor, ona kitabının kaderini soran arkadaşlarına yapmacıklı bir kayıtsızlıkla baştan savma yanıtlar veriyor. Kitapçılardan bile bu konuda bilgi istemiyordu. Bununla birlikte düşüncelerinin toplumda ve aydın çevrelerinde yarattığı etkiyi büyük bir ilgiyle izliyordu. Ne var ki aradan 1 hafta, 2-3 hafta geçmişti ve toplumda hiçbir kımıldanma yoktu. Sergey Ivanovich'in dostları, uzmanlar ve bilginler kimi zaman kibarlık olsun diye ona kitabından söz ediyorlardı. Öteki tanıdıkları ise bu bilimsel araştırmayla hiç ilgilenmedikleri gibi onun yanında bundan söz bile etmiyorlardı. Kısacası o zaman başka bir şeyle ilgilenen sosyetede ona karşı tam bir kayıtsızlık vardı. Edebiyat çevrelerinde de durum aynıydı. 1 ay boyunca kitapla ilgili tek söz edilmedi. Sergey Ivanovich meslektaşlarının bir eleştiri yazısı yazmaları için gereken zamanı inceden inceye hesaplıyordu. Ama aradan 1-2 ay geçti, yine ses seda yoktu. Yalnızca Kuzey'in Pislik Böceği'nde sesini yitiren şarkıcı Drabanti konusuyla ilgili bir mizah yazısının bir yerinde Koznişev'in kitabı üzerine küçümseyici 1-2 sözcüğe yer verilmişti. Bu döneminin epeydir herkes tarafından alaya alındığını kanıtlıyordu bu. Sonunda 3. ayda ciddi bir dergide bir eleştiri yazısı yayınlandı. Sergey Ivanovich makalenin yazarını tanıyordu. Onunla bir kez Gluptov'un evinde karşılaşmıştı. Pek genç, hastalıklı, çok atak ama bilgisi az bir fıkra yazarıydı bu. Kişisel ilişkilerinde çekingen biriydi. Sergey Ivanovich makalenin yazarına hiç değer vermediği halde yazısını büyük bir dikkatle okumaya koyuldu. Çok sert, acımasız bir eleştiriydi yazdığı. Fıkra yazarı kitabı baştan sona ters yorumlamıştı elbette. Ama kitaptan aldığı parçaları öylesine ustalıkla seçmişti ki kitabı okumayan herhangi biri için, kitabı pek az kişinin okuduğu belliydi zaten, kitabın baştan sona yerinde kullanılmamış ağdalı cümlelerle, bunlar soru işaretleriyle belirlenmişti, dolu olduğu, yapıt yazarının da aşırı derecede cahil bir adam olduğu apaçıktı. Makale öyle ustalıkla yazılmıştı ki Sergey Ivanovich bile onun kıvrak zekasını yadsıyamazdı. Korkunç olan da buydu zaten. Sergey Ivanovich eleştirmenin ileri sürdüğü savları öylesine büyük bir iyi niyetle inceliyordu ki gülünç yanlışların ve kusurların üzerinde bile durmuyordu. Ama elinde olmadan makale yazılarıyla karşılaşmasını ve birlikte ne konuştuklarını en ince ayrıntılarına varıncaya dek anımsıyordu. Sergey Ivanovich o zaman ona hakaret etmiş miydim acaba diye soruyordu kendine. O gün genç adamın cahilliğini gösteren bir yanlışı düzeltmişti. Sergey Ivanovich böylece makalenin neden böyle yazıldığını açıklamış oluyordu. Daha sonra edebiyat dünyasında olduğu kadar toplumda da yapıt konusunda bir ölüm sessizliği sürdü. Sergey Ivanovich 6 yılda büyük bir sevgi ve emek harcayarak yazdığı yapıtının hiçbir iz bırakmayacağını anladı. Sergey Ivanovich'i daha da huzursuz eden şey kitabını bitirdikten sonra zamanını geçirmek için ne yapacağını bilmemesiydi. Akıllı, kültürlü, sağlıklı, her zaman bir şeylerle ilgilenen Sergey Ivanovich şimdi işsiz kalmıştı. Salonlarda, toplantılarda, birliklerde konuşulabilecek her yerde yaptığı konuşmalar biraz zamanını alıyordu. Ama uzun zamandır kentte oturduğundan, deneyimsiz kardeşi Levin'in Moskova'dayken yaptığı gibi, bu konuşmaların bütün zamanını almasına izin vermiyordu. Bu yüzden daha değerlendireceği pek çok boş zamanı, harcayacağı düşünce gücü kalıyordu. Bereket versin, Sergey Ivanovich kitabının başarısızlığından kaynaklanan can sıkıntısından kurtulmak için yeni bir düşünce alanı buldu. Başka dinden olanlar, Amerikalı dostlar, Samara'daki açlık, sergiler ve ispirtizma sorunlarından sonra, o zamana dek toplumun pek kuşku duymadığı, Slav sorunu olanca ciddiyetiyle ortaya çıktı. Sergey Ivanovich kendini tümüyle bu soruna verdi. Bulunduğu çevrede o sıralarda Türk-Sırbistan Savaşı'ndan söz ediliyordu yalnızca. Yalnız bu konuda yazılar yazılıyordu. İşsiz bir toplumun zaman öldürmek için yaptığı işler şimdi Slavların yararına yapılıyordu. Balolar, konserler, akşam yemekleri, kibrit satışları, defileler, biralar, meyhaneler, her şey Slavlara bir ulusal sevgi belirtisi oluyordu. Sergey Ivanovich bu konuda yazılara ve söylenenlere pek çok noktada karşı çıkıyordu. Slav sorununun sosyetenin hoşça vakit geçirdiği şu sık sık değişen güncel spor tutkularından biri hale dönüştürüldüğünü gözlemliyordu. Pek çok kişinin sorunu kendi çıkar aracı ya da hırslarını gidermenin bir yolu olarak gördüklerini biliyordu. Gazetelerin bu konuda yalnızca halkın ilgisini kendi üzerlerine çekmek ve ötekilerden daha çok bağırmış olmak için gereksiz ve abartılı yazılar yazdıklarını kabul ediyordu. Bu kamuoyu heyecanı arasında başı çekenlerin, işlerinden hoşnut olmayanlar ve şanssızlar olduğunu, bunların herkesten çok bağırdıklarını fark ediyordu. Bunlar ordusu olmayan başkomutanlar, bakanlığı olmayan bakanlar, gazetesi olmayan gazeteciler ve partisi olmayan parti başkanlarıydı. Bu işteki her şeyin hafiflik ve gülüşlük olduğunu görüyordu. Ama aynı zamanda sevgi duyması olanaksız bir coşkunluğun, toplumun bütün kesimlerini birleştiren ve gittikçe büyüyen bir coşkunluğun da söz konusu olduğunu görüyordu. Zavallı din kardeşlerinin, Slav kardeşlerin uğradığı katliam, toplumda kurbanlara karşı acıma, zalimlere karşı da öfke uyandırıyordu. Büyük dava için savaşan Sırplar ve Karadağlıların yiğitlikleri, bütün halkta kardeşliklerini artık sözle değil, eylemle yardım etme isteği uyandırıyordu. Burada Sergey Ivanovich'i sevindiren başka bir mutlu olay vardı. Kamuoyunun kendini göstermesiydi bu. Toplum çok açık bir biçimde isteğini belirtmişti. Sergey Ivanovich'in dediği gibi halk ruhu dile gelmişti. Bu konuyla ilgilendikçe ona Slav sorunu giderek büyüyecek ve adını tarihe yazdıracakmış gibi geliyordu. Sergey Ivanovich kendini tümüyle buna veriyor ve böylece de kitabını unutuyordu. Şimdi bütün zamanı doluydu. Öyle ki kendisine gelen ve her türlü soruların sorulduğu mektuplarına bile yanıt veremiyordu. Böylece bütün baharı ve yazın bir bölümünü çalışarak geçirdikten sonra Temmuz'da köye kardeşinin yanına gitmek için hazırlığa başladı. Köyde halkın bağrında 2 hafta dinlenecek, onun gibi bütün başkentlilerin ve kentlilerin uyanışından hiç kuşku duymadığı kitle ruhunu zevkle seyredecekti. Levin'e ziyaretine geleceği konusunda vermiş olduğu sözü uzun zamandan beri yerine getirmeyi düşünen Katavasov da Sergey Ivanovich'le birlikte yola çıktı. Sergey Ivanovich ve Katavasov özellikle o gün çok kalabalık olan Hursk garına varmışlardı. Arabadan inince yüklerini getirecek hizmetçiyi bakışlarıyla ararlarken 4 gönüllü arabası gördüler. Bayanlar ellerinde çiçek demetleriyle onları karşılamaya gelmişlerdi. Arkalarındaki kalabalıkla birlikte gara girdiler. Kadınlardan biri salondan çıkarak Sergey Ivanovich'e Fransızca olarak "Siz de mi onları karşılamaya geldiniz?" diye sordu. Sergey Ivanovich belirsiz bir gülümsemeyle "Hayır prenses, ben yolculuğa çıkıyorum." dedi. "Kardeşimin evinde dinlenmeye gidiyorum. Peki siz? Siz hep onları geçirmeye gelir misiniz?" "Başka türlü olmuyor." diye yanıt verdi prenses. "Sahi, sizden 800 gönüllü gittiği doğru mu? Malvinsky'ye bunu söyleyince bana inanmadı." 800'den de fazla. Doğrudan doğruya Moskova'dan hareket etmeyenleri de sayarsak 1000'i geçer dedi Sergey Ivanovich. Prenses sevinçle. Ben de böyle söylüyordum dedi. 1 milyondan fazla bağış toplandığı doğru mu? Aşağı yukarı prenses. Bugünkü haberlere ne dersiniz? Türkleri yeniden yenmişler. Ben de okudum dedi Sergey Ivanoviç. Gerçekten de telgrafla gelen haberler Türklerin 3 gündür her noktadan ard arda bozguna uğradıklarını, kaçmaya başladıklarını, ertesi gün kesin çatışmanın beklendiğini doğruluyordu. Sırası gelmişken burada çok kibar bir gencin askere yazılmak istediğini biliyor musunuz? Ona neden zorluk çıkardıklarını bilmiyorum. Size bundan söz etmek istiyordum ben de. Onu tanırım. Rica ederim onun hakkında bir öneri mektubu yazar mısınız? Kontes Lidya Ivanovna yollamış onu. Sergey Ivanoviç gönüllü yazılmak isteyen gençle ilgili bütün ayrıntıları prensesten aldıktan sonra birinci mevki bekleme salonuna geçerek bu konuda yetkili yere bir pusula yazdı ve prensese verdi. Sergey Ivanoviç'ten mektubu alırken prenses anlamlı ve sevinçli sevinçli gülümseyerek ''Biliyorsunuz Kont Vronski, çok tanınmıştır. Bu trenle gidiyor o.'' dedi. ''Gittiğini duydum ama ne zaman olduğunu bilmiyordum. Bu trenle mi gidiyor?'' ''Onu gördüm burada. Yalnız annesi uğurlamaya gelmiş. Yapabileceği en iyi şey de buydu.'' ''Evet, kuşkusuz öyledir.'' Onlar konuşurken kalabalık önlerinden geçip büfeye hücum ediyordu. Onlar da oraya gittiler. Bir adam elinde kadehle gönüllere yüksek sesle söylev veriyordu. Gittikçe ateşlenen sesiyle, ''Dine, insanlığa, kardeşlerimize hizmet etmeye!'' diyordu. Kuvvetli ve heyecanlı bir sesle söylevini bitirdi. ''Bu büyük hizmetinizden dolayı Moskova sizleri kutsuyor, yaşasın!'' ''Herkes yaşasın!'' diye bağırdı. Yine bir kalabalık salona hücum etti. Prenses neredeyse devriliyordu. Kalabalığın arasından birden ortaya çıkıveren Stefan Arkadyeviç sevinçle gülümseyerek prenses buna ne diyorsunuz diye sordu. Çok güzel, çok ateşli bir konuşma yaptı değil mi? Bravo! Ah Sergey Ivanoviç! Sergey Ivanoviç'in kolunu hafifçe sıkarak kibar, saygılı, sıkılgan bir gülümsemeyle ekledi. Onları yüreklendirecek bir şeyler söylesenizse siz de. Bunu iyi becerirsiniz. Hayır, hemen gidiyorum ben. Nereye gidiyorsunuz? Köye, kardeşimin yanına. O zaman karımı görürsünüz. Ona yazdım ama mektup gitmeden. Onu görürsünüz. Lütfen ona beni gördüğünüzü ve all right dediğimi söyleyin. Anlayacaktır. Bu iyiliği yapın. Bir de ona komisyon üyesi olarak atandığımı söyleyin. Bu kadarı yeter, o anlar. Özür dilemek istercesine prensese dönerek Le petit misère de la vie humaine dedi. Miyakka'ya Liza değil ama Bibiş, 1000 tüfek, 12 hemşire yolluyor. Bunu söylemiştim değil mi? Evet bunu duymuştum dedi Koznişev. Yazık ki gidiyorsunuz dedi Stepan Arkadyeviç. Yarın bizimkilerden giden 2 kişiye yemek veriyoruz. Petersburg'dan Dimer Bartyanskaya ile Veslovski Grisha'ya. Grisha yeni evlendi, yiğit biri. Öyle değil mi prenses? Prenses yanıt vermeden Koznişev'e baktı. Ama Sergey Ivanoviç ile prensesin ondan kurtulmak istemeleri Stefan Arkadyeviç'i hiç rahatsız etmiyordu. Gülümseyerek kimi zaman prensesin şapkasındaki tüylere, kimi zaman da bir şey bekliyormuş gibi başka yerlere bakıyordu. Bağış kutusuyla dolaşan bir kadını görünce seslendi ve ona 5 ruble uzattı. ''Cebimde para verken bu kutulara karşı ilgisiz kalamıyorum.'' dedi. ''Bugünkü haberlere ne diyorsunuz?'' ''Yiğit Karadağlılar.'' Prensesten Vronski'nin bu trenle gitmekte olduğunu öğrenince ''Ne diyorsunuz?'' diye bağırdı. Stefan Arkadyeviç'in yüzü bir an hüzünle karardı. Hemen onların yanından ayrıldı ve kararsız adımlarla Vronski'nin beklemekte olduğu salona girdi. Oblonski, kız kardeşinin cesedi başındaki umutsuz hıçkırıklarını unutarak Vronski'ye yalnızca bir kahraman ve eski bir arkadaşı olarak görüyordu. Stefan Arkadyeviç yanlarından ayrılır ayrılmaz Prenses Sergey Ivanoviç'e dönerek ''Bütün kusurlarına karşın insan kızamıyor ona.'' dedi. ''Gerçek bir Rus, gerçek bir Slav kanı var onda. Korkarım Vronski onu görünce sevinmeyecektir. Ne derseniz deyin, bu adamın başına gelenler beni çok duygulandırıyor. Yolda onunla konuşacak mısınız? Fırsat bulursam belki konuşurum. Onu hiç sevmedim ama bu davranışı her şeyi unutturuyor. Kendisi gittiği gibi bütün harcamalarını üstlendiği bir süvari birliği de götürüyor.'' ''Evet, bunu duymuştum.'' Çan çaldı. Herkes çıkışa doğru yürümeye başladı. İşte orada dedi prenses. Vronski uzun bir palto ile geniş kenarlı kara bir şapka giymişti. Annesine kolunu vermiş yürüyordu. Oblonski yanında yürüyor. Onunla heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Vronski kaşlarını çatmış önüne bakıyor. Stefan Arkadyeviç'in anlattıklarını duymuyormuş gibi duruyordu. Oblonski işaret etmiş olmalıydı ki Vronski prensesten ve Sergey Ivanoviç'ten yana döndü. Sessizce şapkasını kaldırdı. yaşlanmış, üzgün yüzü taş kesilmiş gibiydi. Vronski önce annesine yol verdi, sonra kendi de trenin bir kompartmanında gitti. Peronda "Tanrı çarı korusun, hurra, yaşasın" sesleri yükseliyordu. Gönüllülerden çökük göğüslü bir genç, başının üzerinde kürk şapkasıyla bir demet çiçek sallayarak selam veriyordu. Onun arkasından yine selam veren iki subayla, geniş şapkası pislik içinde uzun sakallı, yaşlı bir adam göründü.
Ayrım sonu.